Ayrım 17. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 274. Kur'an ve Peygamber'in ehli kitap tehlikesine karşı uyarısı. İnananlar için hala vakti gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikri, Kur'an'ı ve haktan inen için ürpersin de, daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmiş de kalpleri kas katı kesilmiş kimseler gibi olmasınlar. Onların çoğu yoldan çıkmıştır. Hadid Suresi 16. Kur'an'ın en uzun iki suresi ehli kitap tehlikesine dikkat çekmekte, bu iki zümrenin dinleri nasıl tahrip ve tahrif ettiklerini anlatmakta, Kur'an müminlerini aynı yolda gitmemeleri için ısrarla uyarmaktadır. 286 ayetle Kur'an'ın en uzun suresi olan Bakara, büyük ölçüde Beni İsrail'i anlatan bir suredir ve dini yozlaştırmanın prototipi olan Yahudiliğin insan unsuru olan kitleyi tanıtmaktadır. İkinci uzun sure olan Âl-i İmran'da ise ehli kitabın ikinci kısmı olan Hristiyanlar geniş yer tutmaktadır. Yahudilerle Hristiyanları birlikte düşündüğümüzde şunu söyleyebileceğiz. Kur'an'ın yarıya yakını ehli kitap zümreleri anlatmaktadır. Doğrudan veya dolaylı olarak ehli kitaba temas eden ayetlerin sayısı 2000'e yakındır. Bunun amacı geçmişlerin hikayesini anlatmak değildir. Kur'an müminlerinin onların saptıkları gibi sapmamalarını sağlamaktır. Kur'an'ın anahtarı ve özeti olarak kabul edilen Fatiha suresinde ehli kitap zümrenin kronolojik açısından birincisi olan Yahudiler, Allah'ın gazabına uğrayanlar, mağdubun aleyhim olarak tanıtılmış, ikinci zümre olan Hristiyanlar ise karanlığa gömülüp sapmışlar, dallin olarak damgalanmıştır. Bu nitelemelerin Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında olduğu Peygamberimizce ifade edilmiştir. Tirmizi, Tefsirül Kur'an 1, İbn Hanbel, Müsned. Bu yoldaki rivayetlerin güvenilir olmadığını söyleyenler olmuştur ama bunların yanıldığı kesindir. Çünkü Peygamberimizin o nitelemesinin açık Kur'ansal dayanakları vardır. Bakara 61 ve 90, Âl-i İmran 112 ve Maide 60 bu konunun tartışılmaz kanıtlarıdır. Dolayısıyla Fatiha'daki mağdubun aleyhimin Yahudilere, dalinin ise Hristiyanlara dikkat çektiği kuşkusuzdur. Elbette ki onların yaptıklarını yapan herkes aynı sıfatlara müstahak olacaktır. Önemli olan onların gazaplanmış ve sapmış olduklarının tespit ve tescilidir. Fatiha'da gazaba uğradığından, sapıklığından sakındırılanların kimliklerine değil, yollarına atıf yapılmaktadır. Fatiha üç yoldan söz ediyor. 1. Nimetle lütuflananların yolu. 2. Gazaba uğrayanların yolu. 3. Dalalete düşenlerin yolu. Kur'an, kendi mensuplarını gazaba uğramışlarla dalalete düşmüşlerin ayaklarını kaydıran töhmet noktalarında dikkatli olmaları için ısrarlı biçimde uyarmaktadır. Tanrısal dinin esasları, amaçları bellidir. Esas ve amaç aramak veya icat etmek için hiçbir şey yapmak gerekmiyor. Ancak esaslarla amaçların saptırılmaması, korunması, hayata geçirilmesi için çok şey yapmak gerekiyor. Bu koruma için verilecek mücadele, esasları ve amaçları belirlemek için verilecek mücadelenin onlarca, belki yüzlerce katı olacaktır. İşte Kur'an, bu sürekli mücadelede mağlup olmamaları için mensuplarını tahkim ve teyit etmek istiyor. Bunun yolu da mücadelede yenik düşmüş olanların serüvenini gerektiği biçimde anlatmaktır. Kur'an, ehli kitabı anlatırken işte bunu yapıyor. Eskilerin masallarını veya hikayelerini anlatmıyor. Kur'an, ehli kitabın tanrısal dini yozlaştırma serüvenini anlatırken, insanoğluna yaşayacak hikmetin en erdirici olanlarını önümüze koyuyor. Kişilerle, mekanlarla uğraşmıyor. Resul-i Ekrem bir kere ümmetini çeşitli vesilelerle ve defalarca ehli kitabın yolundan gitmemeye, onların düştükleri hatalara düşmemeye, onların din konusundaki yozlaştırıcı tavırlarını tekrar etmemeye çağırmakla birlikte, dinler tarihinin belki de hayatın temel diyalektiklerinden biri olan yaratılış düzenini yozlaştırma sürecine kendi ümmetinin de gireceğini ve bu olumsuzlukta ehli kitap sapıklarının yoluna sapacaklarını ifade etmekten de geri kalmamıştır. Yüzlerce Kur'an ayetinin tefsiri olarak şöyle buyuruyor. Sizden öncekilerin tavır ve tutumlarını adım adım, karış karış mutlaka izleyeceksiniz. Öyle ki onlar bir sürüngenin deliğine girmişlerse o deliğe girmede de onları izleyeceksiniz. Buhari, İhtisam 14, Müslim, İlim 6, İbn-i Mace, Fiten 17. Peygamberimizin bu mucize beyanı üzerine kendisine soruldu. Ey Tanrı elçisi, bu işaret buyurduğunuz Yahudi ve Hristiyanların yolu mu? Resul-i Ekrem'in cevabı şu oldu. Başka kiminki olacak? Anılan hadisin kayda geçtiği yerlerde Hazreti Peygamber'in şunu söylediği de bildirilmektedir. Ümmetim, eski ümmetlerin yolunu adım adım karış karış izlemeden kıyamet kopmaz. Üzerinde olduğumuz konuda Peygamberimizin şu sözü çok daha ürperticidir. İsrailoğullarının başına gelenler ümmetimin başına aynen gelecek. Ayakkabı çiftinin birbiriyle uyuşması gibi bir şeydir bu. Hatta onlardan biri anasına açık bir şekilde tecavüz etmişse ümmetim içinden bunu yapan da çıkacaktır. Tirmizi İman 18, İbn Mace Fiten 17, Darimi Siyer 75. Cenab-ı Peygamber'in bu tavrı ithamdan çok uyarıdır. Ehli kitabın kişiliğinde örneklendirilen yozlaşma ve kaymalar, esasında dini çıkar ve mevki aracı yapan bütün zümrelerde temel tutku ve psikolojidir. Ehli kitap konusunda ayrıntılar için Kur'an'ın Temel Kavramları adlı eserimizin Ehli Kitap, Beni İsrail ve Hristiyanlar maddelerine bakılabilir. Hazreti Peygamber, Kur'an'ın emri olmadığı halde Fatiha suresinin namazların her rekatında okunmasını bir sünneti olarak ashabına uygulattı. Çünkü o surede bir müminin istemesi ve sakınması gereken her şey verilmiştir. Allah'tan başkasına tapmamak, ondan başkasından yardım istememek ve gazaba uğramışlarla delalete düşmüşlerin izledikleri yolu izlememek. Fatiha suresinin bu şekilde günlük hayata mal edilmesi de bir uyarı biçimidir. En etkili, en uzun süreli, en hayati uyarıdır. Resul-i Ekrem bu sünnetiyle ümmetini, hatta bütün insanlığı çok hayati bir teyakkuz durumunu sürekli korumaya sevk etmiştir. Yahudi dinciliği. Beni İsrail'den Yahudiliğe. İslam dünyası hep bir Yahudi tehlike ve tehdidiyle haklı olarak ürpermekte, zaman ve enerjisini bu tehdidin bertaraf edilmesine harcamaktadır. İslam dünyasının ürpertisine, anılan tehdidin Kur'an'ın gösterdiği yönde anlaşılması halinde hak verilebilir. Yani İslam dünyası, Yahudi patentli tehdit ve tehlikenin bugünkü Yahudilerden değil, Yahudinin tarihsel zihniyetinin yarattığı ve insanlığa musallat ettiği dini yozlaştırma ve tanrısal iradeyi dışlama olarak bildiren dincilik tehdidinden kaynaklandığını anlamak zorundadır. Aksi halde korktuğu tehdidi bizzat kendi eliyle, kendi sinesinde besleyip barındırır. Dinciliğin hem kronolojik hem de vahyin verileri açısından esas çerçevesini İsrailoğullarının Yahudileşmesiyle ilgili sapmalar oluşturmaktadır. Bunun içindir ki Kur'an ve Peygamber eski ümmetlerin düşmüş oldukları sapıklık batağına düşmemek konusunda uyarı yaparken Yahudi sapıklığına özellikle vurgu yapmaktadır. İsrailoğullarının yolunu izleme hastalığı veya tutkusu onlardaki şirke sapma tutkusuna kadar gidecektir. Bizim eserlerimizde de sık sık gündeme getirilen ve bizdeki pagan menşeili türbe ve ağaçlara tapma hastalığının görünümlerinden biri olan Zat-ü Envat, dilek bezleri bağlanan ağaç, olayını burada bir kez daha hatırlatalım. Hayber seferine çıkılmıştı. Yolda Zat-ü Envat denen bir ağaca rastlandı. Müşrikler bu ağaca bezler asarak dilek dilerlerdi. Sahabeden bazıları Hazreti Peygamber'e şöyle dedi. Keşke müşriklerin dilek ağacı gibi bizim de bir dilek ağacımız olsaydı. Peygamberimiz öfkelenerek şu cevabı verdi. Sübhanallah! Bu sözünüz Hazreti Musa toplumunun şu sözüne benziyor. Ey Musa! Şu kavmin tanrıçasına benzeyen bir tanrı da bizim için ihdas et. Araf 138. Benliğimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizden öncekilerin tavır ve tarzını aynen sürdüreceksiniz. Tirmizi Fiten 18. Namı diğer Yahudileşme. Dincilik bir anlamda Yahudileşme olayıdır. Başka bir deyişle dincilik, dine Yahudilerin yaptıklarını yapmanın namı diğeridir. Şimdi Kur'an'ı izleyerek gerçeği daha yakından görelim. Kur'an, peygamberlerin Beni İsrail'e emanet edilen mirasını yozlaştırarak buradan bir Yahudilik ideolojisi çıkarmaya Yahudileşme, tehevvüd ve bunu yapanlara da Yahudi diyor. Beni İsrail başka bir kavramdır, Yahudilik başka bir kavram. Beni İsrail, Yahudi ve Yahudileşenler. Beni İsrail, İsrailoğulları veya İsrail'in oğulları. Lakabı İsrail olan Hazreti Yakup'un torunlarıdır. Hazreti Yakup ise Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'ın çocuğudur. Yani Hazreti Yakup, Hazreti İbrahim'in torunudur. Bizim Beni İsrail ve Yahudiler diye birbirinin yerine kullandığımız iki tabirin Kur'an'daki anlamları farklıdır. Geleneksel yaklaşımın tümünü Yahudiler diye tercüme ettiği üç ayrı tabir var. 1. Beni İsrail, İsrailoğulları. 2. Yehud, Yahudiler. 3. Ellezîne hâdû, Yahudileşenler. Şimdi meseleyi daha yakından görelim. Yahudiler Beni İsrail hakkında geniş bilgiler için bizim Kur'an'ın temel kavramları adlı eserimizin Beni İsrail maddesine bakılabilir. Burada sadece dincilik bağlamında dikkat çeken noktalara değineceğiz. Beni İsrail, geleneksel adıyla Yahudiler, Kur'an bünyesinde çok büyük bir yer tutmaktadır. Beni İsrail, Allah'ın vahiyden muradı olan bütün değerlerin emanet edildiği, kendilerinden çok şey beklenen ve bunun için de kendilerine çok büyük imkanlar ve payeler verilen ama bütün bunlara ihanet eden ve Tanrı'yı tabiri caizse hayal kırıklığına uğratan bir kavimdir. Beni İsrail kadar kendisine değer verilen ancak bu değeri ihanet, nankörlük ve zulümle lekeleyen başka bir topluluğa rastlanmıyor. Kur'an'a göre Allah'ın onları lanetleyip zillete mahkum etmesi işte bu yüzdendir. Kur'an, Beni İsrail'i tanrısal teklife muhatap oldukları, ödüllendirildikleri, emanete ehil görüldükleri dönemde başka bir deyişle yozlaşma öncesi dönemde Beni İsrail olarak anıyor. Yozlaşma sonrası dönemde ve özellikle olumsuzlukların dile getirildiği yerlerde Beni İsrail tabiri yerine Yehud, Yahudiler veya Ellezine Hadu, Yahudileşenler tabiri kullanılmaktadır. Ellezine Hadu tabiri Yahudiler diye çevirmek doğru olmaz. Kur'an Yahudiler anlamına gelen Yehud ve Hud sözcüklerini kullanmıştır. Aynı ırkı ifade eden bazen de Ellezine Hadu tabirini kullanması ayrı bir mesaj vermek için olacaktır. Bu mesaj Ellezine Hadu tabirinin anlamındadır. Ellezine Hadu tabirinin anlamı eğer kırık mana verirsek şudur. Onlar ki Yahudileştiler. Daha düz bir ifadeyle Yahudileşenler demektir. Nitekim Arap dili lügatleri bu tarifi anlamdırırken tehevvedu demişlerdir. Tehevvedu sözcüğünü açıklarken de ey sare Yahudiyen diye anlamlandırmaya gitmişlerdir. Örneğin, bakınız, Muhtar-ı Sıhhah, tehevvüd fiilinin kalıbı, binası, sayruret olan tefeül babının kalıbıdır. Sayruret, daha önceki halinden başka bir hale girmek veya geçmek demektir. O halde ellezine hadu, daha önce Yahudi olmadığı halde bir tehavvül geçirerek Yahudileşmiş kişileri ifade için kullanılmış olacaktır. Tahavvül geçirerek Yahudileşenler, Beni İsrail çocukları olduğuna göre bu Yahudileşme, ırksal, ulusal bir anlam taşımayacak, ruhsal bir değişimi ifade edecektir. Kur'an'ın Yahudilere bu kadar yer vermesinin amacı bir ırkı veya bir dini anlatmak değildir. Bütün dinlere musallat olan bir belanın, dinciliğin esas mimarının Yahudiler olduğunu göstermektir. Beni İsrail yozlaşarak Yahudileşti. Yani dinde tanrısal iradenin yerine insan nefsinin bir ırkın iradesini koydu. Yani dindar olmaktan çıkıp dinci oldu. Dindar olmaktan çıkıp dinci olmanın bütün dinlerde ve zamanlarda temel seyri bu serüvende önümüze konmuştur. Beni İsrail kitle Yahudileşme döneminde Allah'ın iradesine teslim olan kitle dindar olmaktan çıkmış, Allah'ın iradesini kendi hesabına uyduran kitle, dinci kitle haline gelmiştir. Elbette ki dindar kitlenin yani Beni İsrail'in de hataları, günahları vardır. Ama bu onların dindarlığına, Tanrı iradesine teslimiyetlerine engel olmamaktadır. Ne zaman ki dincilik egemenliği başlamıştır, artık Beni İsrail'i o özgün adlarıyla anmak, haklı olmaktan çıkmıştır. Yani sonraki zamanlarda Beni İsrail, yaptıkları işin gerektirdiği yeni bir adla anılır olmuşlardır. O ad Yahudi veya Yahudiliktir. Kur'an, Beni İsrail ve Yahudi kavramlarının aynı olmadığını kendine özgü esrarlı üslubu içerisinde bize göstermektedir. Hz. İbrahim Beni İsrail'in atası olduğu halde Kur'an ondan şöyle bahsediyor. İbrahim ne bir Yahudiydi ne de bir Hristiyan. O sadece hanif bir Müslümandı, Allah'a teslim olandı. O müşriklerden de değildi. Ali İmran 67. Yahudi yahut Hristiyan olun ki doğruya kılavuzlanasınız dediler. De ki hayır öyle değil. Şirk ve yozlaşmadan uzak bir biçimde İbrahim milletinden olalım. O şirke bulaşanlardan değildi. Bakara 135. İbrahim Beni İsrail'den değildi denmiyor. Yahudi değildi deniyor. Yani bu ikisinin farklı olduğu gösteriliyor. Bakara 140 çok daha dikkat çekicidir. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi yahut Hristiyanlardı mı diyorsunuz? Söyle onlara, siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah mı? Allah'tan kendine ulaşmış bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Hazreti Yakup, Beni İsrail'in dedesi ve İsrailoğullarının adlarını veren bir peygamberdi. Kur'an, bu Yakup'un da onun oğulları ve torunları olan diğer peygamberlerin de Yahudi olarak anılamayacağını açıkça bildiriyor. Demek istiyor ki Beni İsrail, olumlu anlamı olan bir kelime ve kavramdır ama Yahudi böyle değildir. Beni İsrail'in makbul mensuplarını Yahudi olarak anamazsınız. Çünkü Yahudi ad ve ünvanı bir yozlaşmanın ve yozlaştırmanın ifadesidir. Evet, Yahudilik hem Beni İsrail tarihinde hem de dinler tarihinde bir yozlaşma, bozulma ve sapmanın ifadesi adıdır. Bu sapma, dindarlıktan dinciliğe sapma olduğu için biz bütün dincilik oluşum ve zihniyetlerini aynı zamanda bir Yahudileşme olarak görmekteyiz. Yahudilik, Beni İsrail'in peygamberler mirasından yozlaştırma yoluyla ürettiği bir kavim ideolojisidir. Yani din adı altında bir dinciliktir. Kur'an, Maide 44'te müthiş bir kelam güzelliğiyle bu ikisini birbirinden ayırmaktadır. Şöyle deniyor. Biz indirdik Tevrat'ı biz. İyiye ve güzele kılavuz var onda, ışık var. Allah'a teslim olmuş peygamberler, Yahudileşenlere onunla hakemlik yaparlardı. Bu ayet, Allah'a teslim olmuş peygamberleri Yahudilere mukabil kullanarak Beni İsrail ile Yahudi'yi mucize bir biçimde birbirinden ayırmaktadır. Bir kelam harikası da şudur. Ayet, peygamberlere karşı konan Yahudileri isimleri olan Yehud ve Yahud kelimesiyle anmak yerine Ellezine hadu, Yahudileşenler ifadesiyle anmaktadır. Demek oluyor ki kötülük Beni İsrail olmaktan değil, Yahudileşmekten kaynaklanıyor. Bu anlamda bütün dinlerdeki dincilik sapmaları birer Yahudileşmedir. Ve biz İslam tarihinin ve bugünün dinciliklerini de bir anlamda bir Yahudileşme olarak görmekteyiz. Çünkü dinciliğin mimarı, prototipi Yahudi kavmidir. Çok ilginçtir. İslam bilginleri ilk günden beri İslam'a bulaşmış hurafe uydurmaların genel adını İsrailiyat, Beni İsrail mirası veya bu mirasın ürünü olan hurafeler olarak adlandırmışlardır. Burada Beni İsrail yerine Yahudilik veya Yahudileşmeyi koyarsak İş tam yerine oturacaktır. Bu gerçekleri dikkate alarak Kur'an'daki Beni İsrail ve Yahudi sözcüklerini birbirinin yerine kullanmaktan kaçınmalıyız. Beni İsrail denmişse biz de Beni İsrail veya İsrailoğulları, Yahudi denmişse biz de Yahudi, Yahudileşenler denmişse biz de Yahudileşenler demeliyiz. Beni İsrail hem en büyük zulme uğramak hem de en büyük zulümleri yapmak gibi garip bir kaderin temsilcisi oldu. Onlar kendi benliklerine zulmetmekle de tipik bir mevki işgal ediyorlar. Bu kavim, insanlık tarihinin o güne değin hiç kimseye nasip olmayan lütuf ve nimetlerine muhatap oldu. Allah onları her türlü nimetiyle bütün alemlerin üstüne yüceltmişti. Bakara 40, 47, 122. Çölde gölgelenmeleri için üzerlerine bulutlar gönderilmiş, gıdalanmaları için kudret helvası, bıldırcın verilmiş, en güzel rızıklar ikram edilmişti. Bakara 57. Onlara her türlü yiyecek başlangıçta helal kılınmıştı. Bazı yasaklar sonradan Tevrat'la geldi. Ali İmran 93. 17. ayrımın sonu sayfa 284.